أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. İnsanların eğer Müslüman olmak istiyorlarsa, dinlerini, İslam'ı anlamak istiyorlarsa birinci sırada muhtaç oldukları hadis işte bu hadistir. Bugüne kadar yaşayan dini bilenlerin tespitine göre ben de buna inandığım için size böyle naklettim, söze böyle başladım. Buhari kitabının ilk hadisi olarak bize bunu öğretiyor. Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de göreceğiniz bir hadis. Dinin anlaşılmasında birinci sırada muhtaç olduğumuz bir hadis. İnnemel a'malu binniyat. Bu bölümüyle meşhur olmuş. Hatta el-a'malu binniyat şekli bile var. Bir adam, aleyhissalatü vesselam döneminde, evlenmek için başka hiçbir niyeti yok, bir kadına kafayı taktığı, onunla mutlu olmayı düşündüğü, onu memnun etmeyi istediği için Mekke'den Medine'ye gider. Dıştan görününce hareket hicrettir tabi, Mekke'den Medine'ye gitmek. O dönem bu işi yapanlara hep muhacir denilmiyor mu? İşte bu adama da öyle demeye başlıyorlar ama aleyhissalatü vesselam minbere çıkıyor ve üç defa ey insanlar dinleyin ey insanlar beni dinleyin ey insanlar dercesine onların dikkatini çekiyor ve bu sözleri söylüyor. Hazreti Ömer Efendimiz naklediyor bu hadisi bize. Anamız Hafsa'nın babası, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kayınpederi. Müslüman olunca Kabe'de açıktan namaza gidilebilen güçlü, mert, cesur Ömer. Allah kendisinden razı olsun, cennette beraber kılsın. Şöyle dizinin dibine oturup orada bir hasbihal etsek, sorsak, hayat hikayesini bir de kendisinden dinlesek. Farklı birisi, ayrı, değişik. Mesela hepsi birlikte, neredeyse bütün Müslümanlar, onun dışındaki herkes saklı gizli, zar zor, bin bir meşakkatle hicret ederken, o alnı açık, belinde kılıcı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra gideceğini ilan ederek, nereden gideceğini, ne zaman nasıl hareket edeceğini beyan ederek hicret ediyordu. Duymadık demeyin. Ben Hattab'ın oğlu Ömer. Hicret ediyorum Medine'ye. Anasını ağlatmak isteyenler, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler, isterlerse gelsinler falan yoldan gidiyorum diyen Ömer. Onun bu özellikleri, rivayetlere göre Müslüman olmasına da sebep olmuş. Hani meşhur bir rivayet. Ebu Cehil, o hainlik merkezi diyebileceğimiz cehaletin babası adam, çevresini avenesini toplar, artık bu işe bir çözüm bulunmalıdır. Bu Abdülmuttalib'in yetimi neyin nesidir, ne yaptığı belli olmayan bir gidişle çığ gibi büyüyor. Bunun bir önüne geçilmelidir hesaplarıyla çevresindekileri kışkırtmaya başlar. tek çözüm, tek çare söz konusudur. Bu adamın öldürülmesi. Çünkü ona inananlar öldürülmüş, hatta ortadan ikiye biçilmiş kimileri, bir ayağı bir deveye, diğeri ötekine bağlanıp, develer hareket ettirilince, İslam'ın ilk şehitleri ortaya çıkmış. Ama din bitmemiş, İslam söndürülememiş, güneş balçıkla sıvanamamış, Allah'ın nuru her şeye rağmen varlığını sürdürmüş. Bu ise onları deli divaneye döndürmüştü. Öyleyse işin başı kurutulmalıydı. Öyleyse bu peygamberlik iddiasında olan adam, yani onların tabiriyle Muhammed, ki bize göre sallallahu aleyhi ve sellem, o ortadan kaldırılmalıydı. Ama kim öldürecekti? Bu işe cesaret edecek birisi lazımdı. Acaba kim olabilirdi? Kureyş bugün yeniden hayatta olsa, Kureyş şimdi sıraya girse, bir bir insanlar galeyana getirilse, teşvik edilse, coşturulsa, niyet ettirilse, yine herhalde Ömer'den başkası niyet edemezdi bu işe. Teşebbüs etmeye, ben varım demeye cesaret edemezdi başkası. Öldürmek, evet bunu ben yaparım diyordu. Yani Kureyş'i karşısına almak demekti bu. Abdülmuttalib oğullarıyla başı derde girmek demekti. Yani kardeş kavgalarının, kan davalarının sürdüğü bir ortamda bunu kendi başına ben üstlenebilirim diyebilmek ondan başka kimin haddineydi? Çünkü yıllar sonra aynı işe tekrar teşebbüs niyetinde olan kafirler her kabileden bir genç ancak bulabilip Ömer'in yerine 20-30-40 kişiyi koyabildiler sadece. Hadi hepiniz beraber öldürün öyleyse diye. Demek ki yani kaba taslak bir hesapla Ömer hepsinin 20-30 kişinin yapabileceği yapmaya cesaret eden mert, cesur birisiydi. Güçlüydü. Tabi daha sonraki dönem için bir de imanlıydı. Yola çıktı. Adam öldürmeye gidiyordu. İşinde ciddiydi. Pikniğe gitmiyordu ki şöyle sohbet olsun diye. Malta'da volta atmak için değildi gidişi. Acaba kim de gelirse önüme takılsam şöyle biraz zaman geçirsem derdinde değildi. İdealsiz, inançsız, beklentisiz, hedefsiz, plansız, projesiz bir gidişi yoktu. Kafaya taktığı iş üstelik çok ciddiydi. Bütün benliğini hedefine, hevesine toplamış, bütün varlığıyla sanki bu iş için kendisini bir nokta haline getirmiş, yuvarlanıp gidiyor, şiddetle, dehşetle gidiyordu. Karşısına sahabeden Ebu Nuaym çıktı. Garip bir gidişi vardı Ömer'in, fark etti tabi. Müslümanın firaseti olmaz mı, fark etmez miydi? Nedir dedi, durmalıydı, önünde durdurmalıydı, gücü yoktu ama nasıl durdurabilsindi? Gücü neye yeterdi, onu deneyecekti. Hayrola dedi, ne oldu dedi, ne var dedi, bir şeyler dedi. Yani tabir caizse laf attı. O da çekineceği kim vardı ki? Kimseden korkmayan Ömer, Ebu Nuaym'dan mı korkacaktı? Şu dedi, toplumu ikiye bölen, paramparça eden, rahatımızı, huzurumuzu kaçıran şu adam var ya, hani şu peygamber iddiasıyla çıkan, onu öldürmeye, bu işi bitirmeye gidiyorum dedi. Güzeldi kendince dediği, netti ifadesi, tamamdı, devam edecekti yoluna ama Ebu Nuaym bir şeyler yapmalıydı. Ne dersiniz? Aynı durumda siz olsaydınız ne derdiniz? Galiba hiçbir şey demez, aman bana bulaşmasın der kaçar mıydınız? Yok yok öyle yapmazdınız, ya ne ederdiniz? Peşi sıra gider destek olacak değildiniz ya, onu yapmazdınız elbette ama peki ya ne yapardınız? Eğer biz İyi bir Müslüman olmaya niyet edersek Allah bize çıkış yolları verecek. Böyle bir ayet hatırlıyor musunuz? İsterseniz okuyun Talak suresini. 65. sure. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Siz iyi bir Müslüman olmak isterseniz Allah size çıkış yolları lütfedecek diyor Allah. Ebu Nuaym da öyle yaptı. Öyle zannediyor, öyle anlıyoruz. Çaresi, imkanı neyse onu kullanacaktı. Hemen ortaya bir söz attı. Maksat belki Ömer'i engellemek değil ama oyalamaktı. Ya da netice öyle oldu. Hatta Ömer Müslüman olacakmış. Buna sebep oldu bilmezdi ama yapacağı işi yaptı, hedef saptırdı. Önce dedi, aa dedi, sen dedi, sen enişteni, sen kız kardeşini unutmuşsun, tutmuşsun gidip Muhammed'le uğraşıyorsun. Bu ne menem şey senin dedi. Yani damarına bastı. Galeyana getirdi, hedef saptırdı, başka bir yönde onu tahrik etti. Başka bir işin var demeye getirdi. Belki o arada zaman kazanacaktı. Belki peygambere gidecekti. Belki kısa bir süre bir hazırlık imkanı, bir başka çözüm, bir başka çare arama imkanı bulacaktı. Öyle dedi. Ya kız kardeşi ve eniştesi, demek onlar da Müslüman olmuşlar da bunun haberi yoktu. Bu zilletti onun için. Bunu kaldıramazdı. Önce onu temizlemeliydi tabii. Yani alnı açık gitmeliydi. Ben bu işe kendi ailemden başladım demeliydi. Yoksa bu insan fıtratının temel programını Ömer de biliyor muydu dersiniz? Önce ailesinden başlamak. Sen kimden başladın önce? Tayin ettikleri yerde birilerinden, öyle mi? Peki ya sen kimden başladın? Ticari hayatın gerektirdiği noktalarda. Peki ya sen henüz başlamadın? Peki ya sen ve senler? Ama öyle değil, bak aileden başlanacakmış. Hanımın, oğlun, kızından, amcan, dayın, halan ve teyzenden ya da hemen dibindeki komşundan, yakınından, en yakınından başlanacakmış. Onları tepele git, onların üzerine basa basa git, onları atla, onlardan geç git de birilerine din anlat. Sonra da yıllardır uğraşıyorum olmadı de. Yani sen olması için uğraşmadın ki. Olayı aslında hatırlıyorsunuz ama şöyle o havaya bürünmek, orada bulunmak, işi daha bir ciddiye almak için tekrar ediyorum. Kapıya yaklaştı. Kapı, pencere, nasıl düşündünüz, ne aklınıza geldi bilmem. Şöyle çift camlı olsaydı duyulmazdı, biraz plastik filan olsaydı, ya da daha sapasağlam olsaydı, kenarlarına bir şeyler sıkıştırılsaydı, dıştaki sesler, dıştaki rahatsızlık verici gürültüler içeriye girmeseydi, içerideki mahrem olaylar dışarıya çıkmasaydı, sızmasaydı, ne menemişti bu adamlar, neden öyle muhkem binalar yapmıyorlardı mı dediniz? Bilmem, nasıl bir pencere, nasıl bir kapı düşündünüz? Yoksa hatta kapı denilen insanların bir odadan bir odaya geçişleri ya da dışarıdan içeriye girişlerini sağlayacak şöyle bir geçit yeri, orada da bir bez parçası mı var ki o dönemde? Öyle gidip gelen bir yerlerden sapasağlam tutturulmuş, muhkem, çelikten yapılmış, demirden desteklenmiş sapasağlam kapılar mı düşündünüz yoksa? Ben o kadar beceremiyorum. Siz yine düşünün ama geçmişe doğru bir kere daha şöyle bir yolculuk yapın. Acaba peygamberimin döneminde kapılar nasıldı? Duydu, içeride Kur'an sesi vardı. Bilmez mi Kur'an'ı? Hiç mi duymamıştı? Peygamber onu açığa çıkardığı günden bu yana zaman zaman beynini paramparça edercesine nice darbeli okuyuşlarla diyeyim. Yani sapasağlam o benliği nasıl da sarsılmamıştı? Nasıl hatırlayamazdı bu işleri? Elbette biliyordu, elbette Kur'an'ı tanıyordu. Hatta kimi rivayetlere göre Kabe'nin örtüsünün altına saklanmış da peygamberi dinlemiş de bile bölümleri vardı. Biliyordu tabii. İçeriye aynı şiddetle giriverdi. Kur'an hocaları saklanmıştı. Kenardaydı o. Hemen saklanıvermişti. Çünkü gelen Ömer'di, başka çare yoktu. Kız kardeş ve kocası. Sorgulamalar, tehditler derken iş açığa çıktı. Zaten belliydi, saklayamazsınız sözleri ve dayak. Ömer dövüyordu, düşünebiliyor musunuz? Karşısına çıkılmaz Ömer. Vurunca karşıdakinin vurduğu yer paramparça olacak cinsle tasavvur edeceğiniz Ömer vuruyordu. Ama o döneme göre kadınlar, hani bazen anlatılır ya, zayıftır, zayıftır, güçsüzdür, kuvvetsizdir, bir şeylere müdahale etme imkanı yoktur. Öyleydi. İşte kız kardeşi Fatıma da öyle aslında, zayıf nahifti ama yani vurunca yerde bir oluyor, kendini yerde buluyor, her taraf kan revan içinde, sonra yeniden davranıyor, sonra bir kere daha yere, sonra bir kere, sonra bir kere daha, ama dimdik ayağa kalkmaya, yani dizleri, ayakları, bacakları üstünde değil belki ama benliği, yapısı, imanı, İslam'ıyla dimdik karşısında durmaya çalışıyor ve diyordu ki Ömer, Müslüman olduk, haberin olsun, sen de Müslüman ol ve kurtul. Bunu nasıl da diyebilmişti? Ne cesaretti ama bu olay bize Araf suresinde anlatılan şu olayı hatırlatıyor. Araf 163 ve devamı. Veselhum anil qaryetilleti kânet hadıratel bahr. Allah diyor ki, şimdikiler de bilir. Şimdi insanlar onların soyundan, onların inancından olduğunu söyleyen insanlar iyi hatırlarlar. Sen sor onlara, hani bir deniz kenarında yaşayan İsrailoğullarından bir grup vardı ya, işte onlar aslında kendileri kendilerinin başını belaya soktular da cumartesi gün Allah'ın onlara av yasaklamasını kendileri istedi de gerçekleştirdiler. Değilse öyle değildi işin aslı. İşin başında yoktu bu yasak. Sonradan onların talebiyle, onların isteğiyle çıktı bu iş. Öyle ki nasıl da imtihandı, nasıl bir imtihandı ki cumartesi gün sanki balıklar kıyıya üşüşüyorlar, alabildiğine bol ve çok, sanki kıyıya atlamaya çalışıyorlar, oynuyorlar, oynaşıyorlar suda, herkesin gözünün önünde. Ama diğer günler şöyle kıyıdan uzaklaşıyorlar, lakin yine yeterince balık var suda. Yani doyacak kadar, rızık kadar, herkese ayrılan kadar. Fakat cumartesi gün alabildiğine çok balık. Çünkü o gün yasak ya. Bu biraz devam edince toplum ikiye ayrılır. Yasağı çiğneyenler ve yasağa uymaya devam edenler. Yasağı çiğneyenler pek birden öyle birdenbire yasak neymiş, Allah ne karışırmış da demiyorlar tabii. Rivayetlerden anlıyoruz. Şöyle kanallar açıyorlar, kuyular kazıyorlar, dalgalarla o kanallardaki suların kuyuya intikal ettirdiği balıklar, ertesi gün şüştükleri, başına çöreklendikleri, güya bir önceki cumartesi yasak günü avlamadıkları balıklar olarak toplayıp gidiyorlardı. Güya Allah'ı kandırıyorlar. Biz cumartesi toplamadık bunu, balıklar kendi geldi buraya, ne yapalım, işte burada bu balıklar, geriye dönememişler gibi. Nasıl da zamanımıza, nasıl da her bir döneme uygun örnek değil mi? İnsanlar harama nasıl da kılıf arıyorlar her zaman? Üstelik cumartesi yani yasak gün nasıl da çok rızık var piyasada. Sen harama helala dikkat etmezsen, sen haram nedir helal nedir fark etmez dersen balık çok piyasada. Hiç eyvallah etme. İstersen alabildiğince balık bulursun. Yani nice balıklar, balıklama senin atlayacağın nice haramlar var piyasada. Ama haram helal dikkat edersen yeterince var. Korkma, Allah'ın sana ayırdığı elbette seni bulacak kadar. Toplum ikiye ayrılır. Yasağı çiğneyenler ve yasağa riayet edenler. Yasağa dikkat edenler, yasağı çiğneyenleri uyarmaya başlarlar. Etmeyin, yapmayın, yazıktır. Günahtır, helakimize sebep olur. Etmeyin bunu diye onları uyarmaya devam ederler ama neden sonra uyaranlar da ikiye ayrılır. Onlar da uyarıya devam edenler, bir de uyarıdan bıkıp usananlar olarak. İşte sanki yasağı çiğneyenler kenara geçtiler, onlar kendi dünyasındalar. Bu sefer bunlar birbirine düşüyorlar. Bıkanlar, uyarıdan vazgeçenler, usananlar, uyarıya devam edenlere diyorlar ki, وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Ne dersiniz? Bilmiyor musunuz? Etmeyin, eylemeyin. Bakın Allah kesinlikle bunları helak edecek ya da onlara azabı şedid gönderecek. Biliyorsunuz bunu. Neden vaaz ediyor, neden anlatıyorsunuz, neden uyarıya devam ediyorsunuz? Adamlar bal gibi de biliyorlar diye berikileri de usandırmaya, berikileri de bıktırıp vazgeçirmeye çalışıyor. Hayat hep böyle galiba. Herkes kendi inancının davetçisi. neye inanıyorsa başkası da öyle inansın istiyor. O vazgeçti ya, neden birileri devam edip de kendinin vazgeçtiği açığa çıkacak? O yapmıyor ya, neden birileri yapınca bunun yanlış ortaya çıksın, açığa çıksın? Yani neden suçu belli olsun? Diyorlar ki kardeşim, bugünün diliyle. Siz bilmiyor musunuz, bu adamlar inadına hain, inadına kafir, bu işi biliyorlar aslında. Bilmediklerinden filan değil. Namazı da biliyorlar, Allah'ı da biliyorlar, Kur'an'ı da biliyorlar, kitabı da biliyorlar, peygamberi de biliyorlar. Ama inadına haince davranıyorlar. Bırakın helak olsunlar. Yani sarhoşu bırak yıkılıncaya kadar gitsin. Ya da benzer laflar. Yok efendim, gavurluğuna yapıyor adam ya. Ben niye uğraşacakmışım onu? Yani bir kere demeye çalıştım. Allah neler dedi, ağzını aldığını kulağı işittiği yok. Gibi itirazlarla şimdi de insanlar, bırakın uyarmayın. Herkes kendi bildiğini yapsın. Herkes kendi yediği nanın cezasını yarın çekecektir gibi. Böylece uyarıya her şeye rağmen devam eden insanları da bıktırmaya çalışıyorlar. Ama onlar şöyle cevap veriyorlar. Ma'firaten ila rabbikum ve leallekum yettekûn. Belli olmaz. Belki de değişirler. Belki Allah'a karşı gelmekten sakınır, korkar. Belki yollarını vahiyle tespit eder, ona göre hayatlarını yeniden düzenlerler. Belli olmaz, belki değişirler. Bir de, yani belli olmaz, belki yanlışlarını bırakırlar. Ama hiç olmazsa, maziraten ila rabbiküm. Rabbinize bir mazeretiniz olmalı değil mi? Yani ya Rabbi, ben anlattım, ben uğraştım, ben söyledim, ben ifade ettim, ben ölünceye kadar onların cehennemden kurtulmaları, cennete gitmeleri için elimden geleni yaptım. Yani ne diye ya Rabbi? Yani eğer ben azabı hak etmişsem bundan dolayı, ama ben yaptım, benim mazeretimi kabul et ya Rabbi diye, bari Allah'a bir mazeretimiz olsun diye devam ediyoruz diyorlar. Ne dersiniz? Tekrar Ömer Efendimizin olayına dönelim mi? Evet, karşısında bir Fatıma, yani aciz ve zayıf bir kadın, ama onun karşısında Ömer vardı. O dönemin en güçlüsü, karşı gelinmez bir Ömer. Fakat Fatıma'nın sözleriyle Ömer değişti de Müslüman oldu. Yani Fatıma şöyle demedi. Ben ne yapabilirim Ömer'e? Peygamberim, Ebu Bekir ve daha niceleri hiçbir şey yapamamışlarken, hiçbir şey yapamayacaklarken ben onun karşısında nasıl dikilebilir? Ben onun karşısında hakkı hakikati nasıl haykırabilirim? Benim elimden ne gelir ki demedi. Evet, belki değişir dedi ve değişti de. Değilse mazeret olurdu hiç olmazsa. Yani onun İslam'ı için elinden geleni yapmış olurdu. İşte bu Ömer Efendimiz, Resulullah'ı dinledim, şöyle diyordu diye başlar sözüne. Aman Allah'ım, Resulullah'ı dinlemek, onun dizinin dibinde olmak, onunla beraber olmak, şu kulaklarım dinledi, bu kalbim belledi diyebilmek, o can dostuyla, o örnekle, o önderle, o Allah'ın sevgilisi, o Allah'ın elçisi, habercisi, Resulü ve Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olabilmek, onun dizinin dibinde olup onu dinlemek. Sahabenin bir farkı var ya zaten ondan dolayı. Ya da bundan başka ne farkı olacaktı sahabenin? İyi ama ya Rabbi, neden beni de o gün, o dönemde yaratmadın demeye kimin yetkisi, kimin hakkı ola ki? Evet, o gün olmayı ben de isterim diyebiliriz ama gün Ömer vardı, Amr da vardı, Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, Ebu Talip de, Hamza da, Abbas da vardı. Yani kimin neye garantisi vardı mı diyeceksiniz? Öyle değil. Elbette peygamber tarihin bir döneminde dünyanın bir yerinde yaşayacaktı. Yani kıyamete kadar yaşayacak bütün insanların, dünyanın her bir yerinde yaşayan insanların peygamberle hep bir arada yaşamaları, hemdem olmaları, aynı mekanı, aynı zamanı paylaşmaları mümkün olmayacağına göre itiraz etmenin anlamı yoktu. Zaten Allah en uygunu yapan, ne yapacağını bilen, alim ve hakim olandı. Ama sahabe başka. Peki bu başkalık onlara cennet kazandırıyor da biz, şimdi yaşayan bizler, burada yaşayan bizler, bu zamanı yaşayan bizler, Allah bize cennet imkanı vermedi mi? Bu konuda hiç kimse, hayır, bana Allah cennet imkanı vermedi diyemeyeceğine göre, dünya da Kur'an'ın tarifiyle bir kuşluk vakti, bir gün ya da bir günden az zaman olduğuna göre, Allah herkese cennet imkanında bir fırsat eşitliği tanıdığına göre, olsun, onlar o gün yaşamışlar, ne gam. Ama ne yapayım ki, ben onların özlemiyle cennet kazanacağım, ben onları severek onlarla beraber olarak cennete gitme ümidini taşıyorum diyen insanlara da Allah böyle bir fırsat vermiştir. İşte peygamberin dizinin dibinde onu dinleyen Ömer bize onu naklediyor. Peki biz de peygamberi dinleyebilir miyiz diye dert ettiyseniz ille de, yok ben de peygamberi dinlemek istiyorum, onun güzel sözlerini, onun şerefli sözlerini, onun bana şeref kazandıran hadisi şeriflerini ben öğrenmek, anlamak, kazanmak, insanlara öğretmek, onların da cennete gitmeleri için çabalamak istiyorum diyenler için imkansızlık. Hayır, hiçbir zaman söz konusu değil ki, işte Resulullah da şimdi bizi hadis kitaplarının sayfaları ve satırlarında bekliyor. Henüz başlamadınız mı? Hani bir hafta bir meal bitirecektiniz, öteki hafta 1500-2000 hadis. Hani önce Riyaz-ı Salihinden mi, yoksa Buhari Müslim'den mi başlayacaktınız? İsterseniz Rudani'den ya da ahlak hadislerinden başlayın ama zaten hepsini okuyacaksınız ya. Hatta şöyle soruyorum bazen, gerçi muhataplarımın çok hoşuna gidiyormuş. Henüz bitirmediğin hadis kitabı kaldı mı? Yani ben ondan ne bekliyorum böylece? Sen ki bütün mevcut Türkçe'ye çevrilmiş hadis kitaplarını aralarında bir meal eşliğiyle bitirecek kapasitede birisin. Yani henüz daha bitirmedin mi? Devam et, gayret et bakalım diyoruz. Öyle yapalım. Biz de peygamberi hadis kitaplarından dinleyelim. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ömer Efendimiz naklediyor, innemel amalu bin niyat diyor peygamberimiz. Ameller, eylemler, bütün yapılanlar, söylenenler, tüm sözler, bütün işler, kabuller ve reddler, hareketler, hasılı bütün hayat, baştan sona, hepsi o konudaki niyetle, yani o işi yapanın ya da yapılmaz, yapılmayan bir şeyse, onu yapmayanın niyetiyle değer kazanır, değerlendirilir. Yani bütün amellerin, bütün eylemlerin, bütün işlerin, bütün sözlerin, bütün kabul ve retlerin, bütün evet ve hayırların, bütün tamam ve devamların, bütün hareketlerin, bütün hayatın anlamı ve anlaşılması o konudaki niyete bağlıdır. Her şey o konudaki niyetle değerlendirilecek, niyetle değer kazanacaktır. Yani değilse ya da değer kazanacak yerine kaybedecektir. Zaten önemli olan ameller değil ki, yani bize kar ve zarar kazandıracak olan, bize karşılık sağlayacak olan o konudaki niyetler değil mi? Asıl olan niyetlerdir elbette. Çünkü insanın yanına kar kalacak sadece o konudaki niyetidir. Hani gösterin bakalım, hani yaptıklarımız? Dün bir iyilik, ondan önce iki kötülük yapmıştın. Hani onlar? O konudaki niyetin neyse senin hesabına o yazıldı. Ve niyetindeki samimiyetin, gayretin kadarını sen yarın defterinde bulacaksın. Demek ki ve innemâ likullim li immâneva. Bir insan bir konuda ne niyet taşımışsa kendi yanına kalacak olan da odur. Niyetiyle beraberdir insan, niyetiyle birlikte olacaktır. Niyetler ve eylemler, bunların birbirleriyle beraberlikleri, yani eylemlerin niyetle değerlendirilmesi konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir örnek verir. Hicret örneği. Ama isterseniz biz onun minicik bir maketi olarak, günlük hayattan sürekli yaşanan bir örnek olarak önce bir yürüme örneğini verelim. Zaten hicrette öyle değil mi? Mekke'den Medine'ye kadar gitmek. Pencerenizin başındasınız. Ya koltuğunuza kurulmuş ya ayaktasınız ama camdan dışarıya bakıyorsunuz. İsterseniz bir metre gerisinde, dilerseniz başınızı cama yaslamışsınız. Yürüyen insanlar var. Hepsinin yaptığı aynı şey. İşte bakın adımını attı, sonra diğerini, sonra diğeri, sonra diğeri. Ötekisi de aynısını yapıyor. Önce sağ ayak, sonra sol ayak. Siz orada öyle gördünüz. Bir başkası da önce sol ayak, sonra sağ ayak yaptı. Ne fark eder? Peki fark ne o zaman? Yapılan iş aynı. Herkes yürüyor ve yürümeye devam ediyorlar. Ve belki ilk etapta bir tek ana fark gözümüze çarpacak. Birileri sağdan sola doğru yürüyorlar, biriler de soldan sağa doğru. Yok öyle olmasın, hani o an için herkesin aynı istikamete doğru yürüdüğünü görün. Peki başka farklar? Kimileri biraz hızlı yürüyorlar, kimileri yavaş. Bazıları yanında birisiyle yürüyorlar, kimileri yalnız. Kimileri konuşarak yürüyorlar, kimileri sessiz. Bazıları elbiseleri şöyle, diğerleri elbise böyle olarak yürüyorlar. Yani bunlar dış görünüş farkları ama yürüyorlar işte. Peki ne fark var? Asıl fark, temel fark niyetleri değil mi? Acaba bu adamlar neden yürüyorlar? Nereye doğru, kim dedi diye neden böyle yürüyorlar? Neden bu zamanı seçmişler? Neden bu mekanı seçmişler? Yani yürümelerinin niyesi, niye yürüyorlar ki bölüm önemli değil mi? Şöyle 10 yaşlarında filan bir çocuk, ana caddeye 5 dakikalık bir yolda bir ara sokaktaki evlerinden anne ve kardeşlerine haber etmeden fırlıyor, kendi kendine bir merak, köşeyi dönüyor, tekrar öteki sokağa ve ana caddenin kenarında kendisini buluyor. Korkak ve ürkek. Yani saklı bir iş yapıyor aslında. Belki de tehlikelidir bilmiyor ama aman Allah'ım ne kadar da kalabalık, bu ne gidiş geliş. Korkunç bir manzara ona göre. Gidenler, gelenler, hatta ona göre koşanlar ve koşanlar. Aranıyor, taranıyor derken bulunuyor, zaten geliyormuş, alınıyor, eve getiriliyor. Önce ciddi uyarılar, hatta azarlamalar derken baba soruyor çocuğuna. Niye gittin? Baba merak etmiştim. Peki ne gördün? Baba gördüklerini anlattıktan sonra bir şey soracağım fakat. Söyle yavrum diyor babası. O adamlar nereye gidiyor? Gerçekten çocuk gözüyle bakınca çok enteresan. Yani durun sokağın başına, bakın insanlara. Ama dar bir çerçeveden bakın. Sadece o görüş alanınızı belirlediğiniz, iki tarafı kapattığınız 3 metrelik 5 metrelik bir yerden bakın. Nasıl da hızlı hızlı, koşa koşa gidenler, bağıra çağıra gidenler, sinirli, sakin, yavaş. İşte her bir çeşit giden insanlar göreceksiniz. Sorun kendi kendinize. Bu insanlar nereye gidiyor? Hani bir ayet vardı ya, isterseniz öyle sorun. فَاَيْنَ تَلْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Tabii en net ve doğru cevap mezara gidiyorlar. Değil mi? Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Ölmeye gidiyor insanlar. Ama bu bilinçle gidiyorlar mı acaba? Resulullah'ın örneğine dönelim. 12 daha güzel tabii. Kıyamete kadar tüm hayatı kuşatacak bir örnek. Hicret örneği. Mekke'den Medine'ye hicret. Yani kötüden iyiye hicret. Kötü ortamdan iyi ortama hicret. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin Müslümanlığının başında daha ilk ayetlerde Allah Kalem suresinden sonra, yani Alak'tan sonra gelen Kalem'den sonra Müzzemmil ve Müddessir surelerinde hicret emrediyordu peygamber şahsında bütün Müslümanlara. Yani işin başında hicret. Ama o bir bölgeden bir bölgeye, bir mekandan bir başka mekana, mekan değişikliği şeklinde hicret değildi önce. Vehcurhum hecran cemila ya da varruzze fehcur ayetleri kötüden iyiye, kötü ortamdan iyi ortama hicret demektir. Çünkü aleyhissalatü vesselam da bir hadisi şeriflerinde el muhaciru men hecera manehallah buyurur. Yani anladığım kadarıyla muhacir, Allah'ın nehilerinden hicret eden demektir diyor peygamberimiz. Hicret örneği, ama burada Mekke'den Medine'ye hicret tabi. Çünkü ondan sonra söylenmiş bu söz. Medine'de söylenmiş, Ömer Efendimizin duyup bize naklettiği, bize öğrettiği, bizim de öğrenmemizi istediği, ona göre hayatımızı düzenlememizi istediği, dini anlamada birinci sırada yer alan, yani pek çok Müslümana göre ki ben de onlardanım demiştim. İşte bu hadise göre iş, bu hicret Mekke'den Medine'ye hicrettir. Ama elbette bu para kazanmak için mi? Evlenmek için mi? Dünya ve dünyalık için mi? Şöhret, makam, mevki için mi? Aklıma geldi çeşit olsun, şöyle turistik bir ziyaret ya da nostaljik bir takılma olsun diye mi? Öyle değil. Kötüden iyiye, kötü ortamdan iyi ortama, Allah'a isyan ortamından Allah'a kulluk ortamına geçiş içindi ve aleyhissalatü vesselam işte bu hicreti örnek veriyor. Yani hicret neden yapıldı düşüneceğiz. İnsanlar birileri hicret etmişler mi? Onlar bunu niye yaptılar? Bu konudaki niyetleri ne acaba? Yani o hareketin, bu hicretin niyesi önemli gerçekten. Yani soru ver kendine. Peki neden? O yaptığını niye yaptın? Niyetin ne? Yani o hareketin niyesi önemli senin için. Niyetini ortaya koysana dememiz gerekir. Demek ki hicrette ya insanlar bunu Allah dedi diye, peygamberle beraber olmak için ben böyle istiyorum diye bu niyetle hicret edecekler. Ya da dünya için, dünyalık için, dünyanın içindekileri elde etmek için, mal, mülk ve saltanat bulabilmek veya bir kadın nikahlayabilmek, onu alabilmek, onu sevindirebilmek, onunla mutlu olmak için, yani hesap dünyaya göre ise, kimilerinin de niyeti buysa, işte amelleri, işte hicretleri ona göre değer kazanacak ya da değer kaybedecektir. Düşünün, hangi hicretiniz? Senin hicretin neyeydi? Gidiş ve gelişlerin, alış ve verişlerin, barış ve düşünüşlerin, dönüşlerin, bulunuşların, fikirlerin, yapıların, senin hicretin neye? Allah dedi diye, peygamberle beraber olmak istediğin içinse onu elde ediyorsun. Yok dünya ve dünyalıklarsa niyetin, sen de onu bulmuşsun tabii. Düşün, senin hicretin niye? Gidişte, gelişte hicretin, alışta, verişte hicretin, varışta, dönüşte hicretin, ama bu hicretlerde senin niyetin ne? Bu gerçekten çok önemli. Sen kendi hicretini iyi düşün. Bunu neden yapıyorsun? Yaptığın ve yapmadıklarında niyetin, işte hayatını ona göre değerlendir. Zaten hayatın başka bir değeri yok ki. Mesela ben bu konuşmayı neden yapıyorum? Öteki niye konferans veriyor? Diğeri niye kitap yazıyor? Birisi niye ev yaptırıyor? Diğeri niye öyle giyiniyor? Niye? Niye oturuyor? Niye duruyor? Niye koşuyor? Ve sen yaptıkların niye? Yapmadıkların niye? Niyetin ne acaba? Mesela adam Kur'an okuyormuş. Öteki hadis anlatıyormuş. Niye? Niyeti ne acaba bu insanların? Der ki de ne kitap ne sünnetle henüz tanışmamış. Niye ki? Bunun niyeti ne ki acaba? Hadisi metin olarak okuyarak bu konuya yeniden döneyim. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah'a ise, peygambere ise, Allah nerede, peygamber nerede mi? Allah'ı razı etmeye, peygamberi memnun etmeye, Allah'la beraber olmaya, peygamberle birlikte olmaya hicret ediyorsa, Mekke'den çıkıp Medine'ye gidişinin temel nedeni buysa, fehicratuhu, feniyyetuhu ila maneva veya ilallahi ve rasulih. O neye niyet etmişse, karşılığında onu bulacak tabii. Allah'ı memnun etmeye, Allah'la beraber olmaya niyet eden kişi, bunun için hicret eden kişi, karşılığında başka ne bulur ki? Peygamberle beraber olur, Allah'la birlikte olur. Ama, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ رَأَيْتَ يَنْكِحُهَا Bir başka şekliyle, وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ اِلَى دُنْيَا veya اِلَى مَالٍ يُصِيبُهَا اَوْ رَأَيْتَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا نَوَى ya da اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ ya da فَهِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا Yani dünyaya, mala, mülke, saltanata ya da dünyalıklara veya evleneceği, nikahlanacağı bir kadına niyet eden, böyle bir niyetle hicret eden kişi de niyet ettiğini, dünyayı, dünyalığı ne için hicret etmişse neticede onu bulacaktır. Öyleyse insanlar hicretleriyle niyetleriyle hicretlerini bütünleştirsinler. İyi düşünsünler, hicretleriyle niyetlerini bulurlar, niyet ettiklerini bulurlar. Ama niyet konusunda şu temel prensibi unutmasak, bütün niyetleri İslam iki ana grupta toplar. İslam'ın kesinlikle yasak dediği bir niyet bölgesi vardır. Mesela şirk, dini ortadan kaldırma çabası, zulüm ve benzeri konuda insanlar ben bu konuda iyi niyet, biraz iyi niyet, daha iyi niyet besliyorum, böyle iyi niyet taşıyorum diyemezler. Bu konuda iyi niyet kesinlikle olmaz ve olamaz. Yani ben evet Allah'ın yanında başkalarını da tanıyorum, Allah'ın ortağı biliyorum ama ben ciddi iyi niyetliyim, yani kötü bir niyetim yok gerçekten demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü o konuda iyi niyet olmaz ki. Ya da ben zulmediyorum ya da ben dini ortadan kaldırma plan ve projeleri üretiyorum ama gerçekten vallahi billah bu konuda hiçbir kötü niyetim yok demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ama ikinci bir bölge var niyetlerde. O da o konudaki niyetler iyi de olabilir, kötü de olabilir ama İslam bu ve benzeri emirleriyle o konuda niyetlerin iyi olmasını emreder. Mesela namaz kılmak, yemek yemek veya konuşmak konularını düşünün. Adam iyi niyetle de kılabilir, kötü niyetle de. Allah dedi diye para kazanmak için, gösteriş olsun diye, münafıklıktan dolayı, Müslüman olduğu için, müttaki olmak için yemek de yiyebilir, konuşabilir de namaz da kılabilir. Yani bu konudaki niyetlerin Allah için, Allah'tan dolayı iyi niyet olması gerekir. Demek ki yasak bölgeden bir niyet, kalbim temizdir efendim, kalbime bak kalbime diyerek taşınmayacaktır kesinlikle. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu konuda bir örnek sanki, yani niyete örnek demiyor ama sonunda biz onu anlıyoruz, bir örnek veriyor. Bir gemi, sanki bir hayat gemisi anlatıyor. İki katlı, üst katta ve alt katta insanlar var. İçecekleri su üst katta olan bir gemi düşünün. Alttakiler su almak için sürekli üsttekileri rahatsız ediyorlar. Ve sonunda oturup düşünüyorlar. Şuradan, tabandan bir delik açıversek de, işte oradan su alıp üsttekileri rahatsız etmesek diye. Ama sonundaki uyarı şedid tabii. Dikkat edin diyor Peygamberimiz. O deleni diğerleri uyarmazlar, engellemezlerse hepsi birden helak olurlar. Demek ki o konuda iyi niyet taşınmazmış. Hatta aleyhissalatü vesselam imamdır, namaz kıldırıyordur. Okunan ayetlerden esinlenen, galeyana gelen, coşan bir sahabi namazda konuşuyor. Üstelik o ayetlerle ilgili konuşuyor aslında. Ama aleyhissalatü vesselam namazdan sonra soruyor, kimdi o konuşan diye. Diyor ki o sahabe, ya Resulallah bendim ama vallahi kötü bir niyet taşımıyordum filan. Aleyhissalatü vesselam, hayır diyor, bu namazımız konuşma yeri değildir diye onu uyarıyor. Öyleyse ameller, yapılanlar, bütün işlerimiz, eylemlerimiz, hareketlerimiz hepsi o konudaki niyetimize bağlı. Öyle değer kazanacak. Zaten insan için bundan başka bir yönü, niyetinden başka bir kazancı, bir karı, bir zararı var mı? Tıpkı Mekke'den Medine'ye hicret edenler gibi. Evet, herkes yapıyor bu işi. Sen, ben, öteki, beriki herkes hicret ediyordu. Ama herkesin hicreti o konudaki niyetine bağlıydı. Söyleyin, düşün bakalım sen. Senin hicretin niye? Senin gidiş ve gelişlerin, senin alışverişlerin, senin varış ve dönüşlerin, senin edip eylediklerin, senin bırakıp terk ettiklerin, senin hayatın baştan sona hicretin, söyle, kendi hicretini düşün, neye yapıyorsun bunları, yaptığın ve yapmadıkların niyedir? İşte hayatını ona göre değerlendirsen, çünkü yarın hayatın böylece değerlenecek, zaten hayatın başka bir değeri de yok ki, zaten hayatın başka bir değeri de yok. Mesela, böyle bir konuşmayı yapanlar neden yapıyorlar? Niye ki? Birisi konferans, diğeri dinlemekle meşgul. Niye? Kitap yazanlar onu alanlar, kitaplığını süsleyenler ve okuyanlar, hatta hayatını değiştiren ya da bilgisini artıranlar var. Niye ki? Ev yapanlar, yaptırmayı düşünenler, beğenmeyip satanlar, yenisine kafayı takanlar var. Niye ki? Giyinenler, soyunanlar, oturanlar, kalkanlar, duranlar, yürüyenler, hatta evde koşanlar var. Niye ki? Evet, herkesi için, başkaları için, birileri için, diğerleri için, ötekiler için, berikiler için düşün bunu. Ama özellikle sen kendi yaptıkların için düşün. Niye? Ve de yapmadıkların için. Niye de? Niyetin ne acaba o konuda? Yani Kur'an okuyor musun? Hadis dinliyor, anlatıyor, anlatmaya çalışıyor ya da anlamaya çalışıyor musun? Niye? Niyetin ne acaba? Ben dinlerim, okurum, anlarım ama ben böyle yaşarım için mi? Yoksa Allah'ı razı etmenin yolunun o öğrendiklerinden geçeceğini bildiğin için mi? Sen niyesini daha iyi bilirsin. Bir başkası da bir başka işle beraber, yani henüz daha ne kitap tanımış, ne sünnetle tanışmış. Niye ki acaba onun niyeti ne ki acaba? Sözün burasında bu hadisle ilgili diyeceklerimiz tamam ama yeri gelmişken bir başka hadis yine gündemde tutalım. Bir başka konu anlayalım, öğrenelim inşallah diye İbn-i Mace'den size 4006. hadisi ikram etmek istiyorum. Ebu Ubeyde bin Abdillah bin Mes'ud rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, İsrail oğulları içine din bakımından eksiklik girince, yani dindarlıkları, Müslümanlıkları, Allah'la beraberlikleri, kul olma mantıkları gevşeyince, kopukluklar, delikler, sakatlıklar, yanlışlıklar başlayınca, eksiklikler oluşunca, onlardan bir adam, hatta anlıyoruz ki dini bilen bir adam, dindar bir adam, hatta bugünkü tabirle bir din adamı, kendi din kardeşini günah üzerinde görür de onu o günahtan men ederdi. Yani dini bilenler çıkarlar sokağa, çarşıya, pazara, kardeşlerinin yapıp ettikleri yanlışları görünce onları engellemeye, o günahtan men etmeye çalışırlardı ama sonra ertesi gün olunca o günahkar kardeşi bir gün önce işlediği günahı bırakmadığı halde, yani aynı günahla devam ettiği halde, bu sefer uyaran kardeş, uyaran din bilen, uyaran din adamı o uyardığı kardeşiyle aynı günahıyla beraber olduğu halde beraber yemek yiyorlar, beraber su içiyorlar ya da yemek yiyip iyi biçim içiyorlar. Onunla sıkı fıkı olmasına da mani olmazdı bu iş. Bunun sonucunda Allah onların bazılarının kalplerini diğer bazılarının kalplerine karıştırıp benzetiverdi. Yani günah işleyenlerin kalplerinin kötülüğü ve karalığı onları uyaranların kalplerine de bulaştı. Onlar da kapkara kalp oldu. Onlar hakkında Kur'an ayetleri indi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine Maide suresi 78, 79, 80 ve 81. ayetleri okudu. Beraber okuyalım. Lü'inellezîne keferû min beni İsraîle alâ lisâni Davûde ve İsa ibn-i Meryem. Yani İsrailoğulları Hazreti Yakub'un çocukları anlamına, Yakub aleyhisselam bir başka adıyla işte İsrail aleyhisselamdır. Allah Kur'an'da her iki adını da bize naklediyor, öğretiyor. Daha çok Yakub ama bir kere de İsrail adı var. Onun çocuklarına hep İsrailoğulları deniliyor. Demek ki لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا أَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. İsrailoğullarından kafir olanlar, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini yok kabul edip örtbas etmeye çalışanlar, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu lanetlenmeleri, onların günah işlemeleri ve aşırı gitmelerinden kaynaklanıyor. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Onlar yaptıkları fenalıklardan birbirlerini alıkoymazlardı. Yapmakta oldukları cidden ne kötü şeydi. Ama az önce rivayette alıkoyma girişimlerinden söz edildi biraz. Yani bir günah görünce, bir yanlış görünce, bir hata görünce engellemeye laf ediyorlarmış. Yani yapmayın, etmeyin diyorlarmış ve fakat devam edelim ayete, yine anlarız, yine döneriz başa. Tera kefiran minhum yetevellevne allazine keferu lebi'se ma kaddemet lehum enfusuhum en sakitallahu aleyhim ve fil azabihum halidun. Sen onların çoğunun, yani Mekke'deki kafirleri, putperestleri dost edindiklerini görürsün. Oysa bu kendileri için önlerine sürdüğü şeyler ne kadar kötü. Allah onlara gazap etti ve onlar azap içinde devamlı kalacaklar. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪يِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ اَتَّخَدُوهُمْ اَوْلِيَاءُ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen Kur'an'a inanmış olsalardı, kafirleri dost edilmezler, onları karar merci bilmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan çıkmış kimselerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu buyururken bir tarafa yaslanmış durumdaydı. Sonra doğrulup oturdu ve siz Müslümanlar zalimin kollarından tutup onu batıldan hakka eğdirmedikçe hayır azaptan kurtulamaz veya mazeretli sayılamazsınız buyurdu. Hadisi anladığım kadarıyla özetliyor ve sözün sonuna geliyoruz inşallah. Din bilenler var İsrailoğulları döneminde. Allah'ın haram ve helallarından haberdar olanlar var. Sonra bu insanlar çarşı pazarda dolaşıp yakın bildiği bilmediği hısım akraba eş dost veya diğerlerine, yani din kardeşlerine dikkat ediyorlar. Haramları, yanlışları, hataları varsa uyarıyorlar. Çok güzel buraya kadar. Ama bundan sonrası, bu adamlar hayatlarını değiştirmediği halde onları dost biliyorlar. Kucak kucağa, el ele, kardeşçe birlikte beraber yaşıyorlar. Yani sanki bir gün önce uyardığı adamla bir gün sonra pikniğe gidiyor, dost oluyor, konuşuyor, arkadaş oluyor, soruyor, dinliyor, hayatına karışmasına izin veriyor sanki. Sonra da Allah onların kalbini onların kalbine benzetiveriyor. Yani uyaranların kalbi de uyarılanların kalbine benziyor. Onlar da günahkar, onlar da kapkara kalpli oluyorlar. Bunu Allah bize Maide suresi 78, 79, 80 ve 81. ayetlerde anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları okuduktan sonra siz Müslümanlar diyor, zalimin kollarından tutup onu batıldan hakka eğdirmedikçe hayır azaptan kurtulamaz veya mazur sayılamazsınız buyurdu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.